Ayrım 19, sayfa 176. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Başlarını Al Capone'un çektiği bir grup gangster, Cicero yakınlarındaki bir köyü öylesine etraflı bir şekilde işgal ettiler ki, köyün adı Caponeville kaldı. Asıl adı Forest View olan köy bile olmayan bir yerdi burası. Hepsi de çiftçilikle uğraşan 300 kadar insan yaşardı içinde. Burayı bir köy olarak resmen eyalete katmak fikri ilk olarak Joseph W. Nosek adlı bir avukatın aklına gelmişti. Çiftçi olan bir müvekkilini görmek için Chicago'dan gelen Nosek çevreye hayran kaldı. Birinci Dünya Savaşı gazilerinden ve Amerikan Eski Muharipler Derneği yöneticilerinden de kendisi. Dernekteki arkadaşlarına Forest View'u öylesine hararetle övdü ki onlar da burada oturmanın çok iyi bir şey olacağına inandılar. Burada köy kurma faaliyetleri 1924 yılında sonuçlandı. Hazırlanan köy tüzüğünün birinci maddesi, kahraman savaş şehitlerinin anısı burada ebediyen sürdürülecektir diyordu. Yapılan ilk köy yönetim kurulu toplantısında güvenlik işlerinin başına Nosek, yönetim kurulu başkanlığına ise kardeşi John seçildi. Asker emeklisi olduğunu iddia eden Pork William Dillon polis şefi oldu. Köylerini güzelleştirme hevesinde olan bu yeni köylüler, Cook County yetkililerinden bedava sağladıkları malzemelerle kendi yollarını bir de kendileri döşediler. Çok geçmeden polis şefi Dillon, güvenlik yönetici Nosek'e gelerek, Alf ve Ralph Capone adlı iki kardeşin Forest View'da bir otel ile bir kulüp kurmak istediklerini bildirdi. Buna izin vermekte bir sakınca görmedim diyecekti Nosek daha sonra. Capone'ların kim olduğunu bilmiyordum çünkü. Köy gelişecek diye memnun olmuştum. Capone'lar peşlerinde kabadayılar ve fahişelerle boy gösterince Nosek neye uğradığını şaşırdı. Dilson'ı çağırtarak topunu sepetlemesini emretti. Ertesi gün Nosek sokakta Ralph Capone ile karşılaştı. Gangster Nosek'i tehdit ederek kardeşi ya da kendisi aleyhinde bir tek söz daha sarf ederse onu köyün lağım kanalına attıracağını söyledi. Karşısındakinin şaka ettiğini sanan Nosek, ben kanala düşersem sen de düşersin diye cevap verdi. Hemen o gece sabaha karşı saat 4'te Nosek'in evine gelen silahlı iki kabadayı adamcağızı zorla köy odasına götürdüler. Orada 7 silahlı adam daha vardı. Beni öldüreceklerini söylediler, tabancalarının kabzalarıyla dövdüler beni. Kafama vurdular, her yanımdan kanlar akar, ben de acılan kıvranırken tekmeleriyle yerlere yuvarladılar. Önlerinde diz çöküp canımı bağışlamaları için yalvardığımı saklayacak değilim. Utanmıyorum da bu yaptığımdan ötürü. Gangsterler bir tek şartla canımı bağışlamayı kabul ettiler. Forest View'dan hemen ayrılacaktı. Hiç durmadım, hemen taşındım. Daha başka arkadaşlar da taşınmaya mecbur edildiler. Köyün evrak memuru seçilen Thomas Logan da vardı bunların arasında. Adamcağız ömrü boyunca biriktirdiği parayla burada ufak bir yer almıştı kendisine. Dul annesiyle birlikte yaşamayı kuruyordu, o da gitti. Köyün en dürüst, en saygıdeğer kişilerinden 18-20 kişi dayaklar, çeşitli baskılar sonunda ayrıldılar oradan. Bir dahaki seçimlerde başarı kazanan adayların hepsi, köy yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, güvenlik yöneticisi, Capone'un adamlarıydılar. Pork Dillon polis şefi görevinde kaldı. Aslında bir emekli asker falan olmadığı, Vali Small'un bol keseden affettiği hükümlülerden biri olduğu anlaşıldı. Seçimlerin hemen ardından burada Torrio Capone şebekesinin en büyük genel evi kuruldu. İçinde 60 kızın çalıştığı Maple Inn halk arasındaki adıyla Kışla haftalık brüt kazancı 5000 dolar olan bu genel ev aynı zamanda Capone'un silah deposu ve sığınağı olmuştu. Kuş uçmaz, kervan geçmez, arka yollardan birinde yarı ahşap, yarı kâgir, koskocaman çok eski bir binaydı burası. Duvarlarının arkası, döşemelerinin altı, tavanlarının üstü bir sürü gizli hücreyle doluydu. Bu hücrelerin en büyüğü hem de en gizlisi olan bir oda, baskın sırasında kızların saklanacağı yer olarak ayrılmıştı. Kanun kaçaklarının saklanması için saçak çıkıntısının altında bir oda vardı. Ses geçirmemesi için mantar döşenmiş olan bu odada kalan adam, bir konuşma borusu sayesinde dışarıyla temas edebilir, bir şeyler isteyebilirdi. Oraya yiyecek içecek taşımak için özel ufak bir asansör vardı. Hemen altındaki salonun tavanını süsleyen resimlerin gözlerine açılmış delikler sayesinde buradaki adam aşağıdaki barın çevresine toplanan, kumar masalarını dolduran müşterileri gözetleyebilirdi. Evin her yanında duvarları kaplayan sürgülü lambrilerin ardında silahlar, mermiler, patlayıcı maddeler depolanmıştı. Arkadaşlarımla birlikte kurduğumuz bütün hayaller, köye götürdüğümüz o güzel idealler toz olup dağıldı diye yakınıyordu Nosek. Ter dökerek, yorularak ama sevinçle, ama umutla, kendi ellerimizle döşediğimiz yollar, kiralık katillere, içki kaçakçılarına, uygunsuz kadınlara yaradı ne yazık ki. 9. Bölüm. Söyle o Sicilyalılara cehennemin dibine kadar yolları var. Herhangi bir çete reisinin ağzından çıkabilecek en talihsiz sözlerdi bunlar kuşkusuz. Sicilyalılar derken bütün İtalyan meslektaşlarını kastetmişti o Benyon. Ama Genna'lar bu sözleri işitince ancak kanla temizlenebilecek özel, kişisel bir hakarete uğradıklarına inandılar. O Benyon'un yaptığı ilk densizlikle değildi bu. Yalnızca Genna'lara karşı değil, sözde dost olduğu birçok başka gangstere karşı da giriştiği ters davranışların sonuncusu bardağı taşıran damlaydı. Sonuç olarak Torrio'nun büyük bir dikkat ve özenle örmüş olduğu anlaşmalar ağı çözülmeye başladı. Bu çözülme yıllarca sürecek ve yüzlerce insanın hayatına mal olacak bir savaşın habercisiydi. Eski köklü nefretlerinin yanı sıra birkaç belirli olaydan dolayı küskünlüğü vardı o Benyon'un. Bir kere Cicero seçimleri sırasında en becerikli teröristlerinden birkaçını Capone'a ödünç vermiş olduğu halde bunun karşılığını alamamıştı. Daha sonra Torrio onu yatıştırmak amacıyla Cicero'nun oldukça geniş bir bölümünün bira dağıtım haklarını vermek zorunda kaldı. Ayda aşağı yukarı 20 bin dolar gelir sağlayan bir bölgeydi burası. O Benyon bununla yetinmeyerek Sheldon, Saltis, McCurlane ve Dragon Lake çetelerinden ucuz satmak suretiyle gelirini 100 bin dolara çıkardı. Bunu başarabilmek için Chicago'da meyhane işleten ve söz konusu çetelerden biri alan 50 kişiyi Cicero'ya, kendi bölgesine taşınmaya ikna etti ve bunlara düşük fiyatla bira vermeye koyuldu. Bunun sonucu olarak Cicero'da Torrio Capone himayesi altında işleyen meyhanelere müthiş bir rekabet doğmuş oldu. Torrio bu yeni gelirden hisse istedi. O Benyon zırnık bile vermeye yanaşmadı. Sabırlı ileri görüşlü Torrio için için fena kızmakla birlikte yeraltı barışını tehlikeye atmayı göze almadı. Diretmedi o Benyon'a. Capone'un da İrlandalı'ya saldırmasına engel oldu. O Benyon ile Genna'lar arasındaki ilişkilerde kardeşler kuzey kesime galonu 3 dolardan düşük kaliteli viski satmaya başlayınca bozuldu. O Benyon kendi viskisini 2-3 kat daha pahalı satmaktaydı ama malının kalitesi çok üstündü. Torrio ile Capo ona şikayette bulunarak Genna'ları anlaşma koşullarına uymaya zorlamazlarsa işe kendisinin el koyacağını bildirdi. Torrio gülümseyerek başını salladı ve Sicilyalı kardeşlerle konuşacağına dair söz verdi. Konuşmuş, onları yola getirmeye çalışmıştır belki de ama anlaşılan sonuç alamadı. Ucuz viskiler kuzey kesime akmaya devam etti. İçki yasağı çıkalı beri meydana gelen içki soygunculuğu olaylarından en cüretli ikisini o Benyon çetesi kazanmıştı. 1924 yılının başlarında bir gece batı kesiminde bir tren yolu deposunu basıp yük vagonlarında bekleyen 100 bin dolarlık Kanada viskisini kendi kamyonlarına doldurup kaçmışlardı. Bu olaydan birkaç gece sonra ise Sibley ambarına girerek gümrükte bekleyen 1750 fıçı alkolü çalmışlar, soygunun uzun süre gizli kalmasını sağlamak için yerine aynı sayıda içi su dolu fıçı bırakmışlardı. Sivil polis şeflerinden Michael Grady ile O'Banion'dan maaş alan 4 sivil polis kamyonlara O'Banion'ın kendi deposuna kadar eşlik etmişlerdi. Bunlar hakkında daha sonra kovuşturma açıldı ama olay mahkemeye intikal etmedi. Kısa sürede birer uzaklaştırmadan sonra hepsi de eski görevlerine döndüler. Derken O'Banion hem Genna'lara bir ders vermek hem de Torrio'yu nedenli küçümsediğini göstermek amacıyla yeni bir soyguna girişti. Genna'lara ait 30.000 dolarlık bir viski yükünü kaçırdı. Bir aile toplantısı yapan Genna'lar oy birliğiyle O'Banion'ı öldürmeye karar verdiler. Ancak o sırada Sicilyalılar Birliği'nin başkanı olan Genna'ların bile sözünden çıkmaya çekindikleri Mike Merlo infazı durdurdu. Merlo da Torrio gibi yeraltı dünyasının strateji uzmanlarından biriydi. Şiddet hareketlerinden nefret eder, herkesi zenginliğe kavuşturacak en kısa yolun karşılıklı anlaşmalar olduğuna inanırdı. Üstelik O'Banion'ı severdi de. O'Banion ise tek Sicilyalı dostunun Merlo olduğunu söylerdi hep. Böylece Merlo kral olduğu sürece onun emrindeki hiç kimsenin O'Banion'a ilişmesi imkansızdı. Ancak İrlandalı'nın aklına esleyince çılgın davranışları herkes için tehlikeli olmaya başlamıştı. Emniyet müdürü Collins O'Banion'un telefonunu sürekli olarak dinletiyordu. Bir gece olağanüstü bir konuşma kaydedildi. Batı kesiminde bira taşıyan kamyonlardan biri iki polis memuru tarafından durdurulmuştu. Yoluna izin vermek için 300 dolar rüşvet istemekteydiler. Kamyonun şoförü O'Banion'a telefon ederek ne yapması gerektiğini sordu. 300 dolar mı diye aykırdı İrlandalı. O serseriler ha. Ulan yarısını versem ikisini birden temizletirim be. Bunu hiç düşünmeden yapabileceğinden en ufak bir kuşkusu yoktu Collins'in. Katliamı önlemek için hemen bir araba sivil polis yolladı olay yerine. Ama bu arada kamyonun şoförü bir de Torrio'ya telefon etmişti. Arkasından O'Banion'ı aradı ve aralarında geçen şu konuşmayı işitti Collins. Şoför şimdi Johnny ile konuştum diyordu. Aynasızlara istedikleri parayı ver diyor. Durup dururken başımıza bela almayalım diyor. O'Banion istemeye istemeye razı oldu. Kurtarma ekibi olay yerine vardığında rüşveti ceplerine indirmiş olan iki polis memuru ortadan yok olmuşlardı. 1924 yılı Mayıs ayında Torrio ile Capone'u ziyaret eden O'Banion iki adamı hem çok şaşırtan hem de son derece memnun eden bir teklifte bulundu. Üç gangster gizli ortakları Joseph Stenson ile birlikte bir süreden beri Chicago'nun en büyük bira fabrikalarından biri olan Zeeb'in bira fabrikasını işletmekteydiler. 3 yıldır mahalli polisin himayesi altında çalışan fabrika en kaliteli birayı imal etmekteydi. O'Banion kendi hissesini satmak istiyordu şimdi. İçki yapım işlerinden tamamen elini eteğini çekip karısıyla birlikte Louis Alteri'nin Colorado'daki çiftliğinde yaşamaya karar verdiğini söylüyordu. Korku içinde olduğunu saklamıyor, bir an önce tüymezse Genna kardeşlerin kendisini öldüreceklerinden hiç kuşkusu olmadığını açıklıyordu. Hissesi karşılığında $500,000 istedi. Ortakları ona bu parayı vermeyi hemen kabul ettiler. Yarım milyonu cebe indirdiği gün ayrılırken iyi niyetini belli eden son bir jest yapmak istedi O'Banion. Biraların yüklenmesi sırasında yardımcı olacağını, 19 Mayıs gününün kendisi için en uygun tarih olacağını bildirdi. 19 Mayıs gecesi Zeeb'in bira fabrikasının avlusunda 13 kamyon durmuş bira fıçılarının yüklenmesini bekliyordu. 22 şoför ve şoför yardımcısının da bulunduğu avluda yüklenmeyi denetlemek üzere Torrio, O'Banion, Jaime Weiss ve Louis Alteri iki de polis memuru vardı. 10 gün önce Joe Howard'ı vurmuş olan Capone o sıralar saklanmaktaydı. Kamyonların hiçbiri sokağa kadar çıkma fırsatı bulamadı. Avlu birdenbire polislerle dolmuştu çünkü. Polisler başlarında emniyet müdürü Collins bütün bira fıçılarına el koydular. Oradakilerin hepsini polis arabalarına doldurdular. Bu arada iki polis memurunun rozetlerini Collins herkesin gözü önünde yakalarından kopardı. Torrio baskıncıları görür görmez işin içinde bir ihanet olduğunu sezmişti. Bir süre sonra kuşkularının yersiz olmadığını öğrendi. Kendisinden maaş alan polislerden biri O'Banion'ın baskından haberli olduğunu, bunu nefret ettiği İtalyanları tuzağa düşürmek için kullandığını anlattı. 19 Mayıs gecesi yardıma gelmekle kimsenin kendisinden kuşkulanmamasını sağlayacaktı sözüm ona. Böylesine bir zafer kazanabilmek için ceza yemeyi, hatta kodesi boylamak tehlikesini bile göze almıştı. Collins gangsterleri polis karakoluna değil de federal güvenlik binasına götürdü doğruca. Ertesi gün yaptığı açıklamada federal yetkililerin her türlü yardımı yapmaya önceden söz vermiş olduklarını söyledi. Binaya gelir gelmez elini cebine atan Torrio bir tomar paradan 12.500 dolar ayırarak kendisi ve yarım düzine kadar çete üyesi için istenen kefaleti ödedi. Yanlarında yeterince para olmayan O'Banion, Vice ve Altery için bir kuruş bile vermedi. Hiçbir şey söylemeden yanlarından ayrıldı. Onlar da kendi adamlarının gelip gerekli kefaleti yatırmasını beklemek zorunda kaldılar. Torrio sesini çıkarmamaya, O'Banion'ın kalleşliklerine, şımarıklıklarına göz yummaya bir süre daha devam etti. Ama İrlandalı çok daha ileri giderek küstahlığı, Zeeben baskını olayında Torrio'yu nasıl kafese koyduğunu şurada burada anlatmaya kadar vardırınca işler değişti. ''O pezevengin burnunu iyice sürttürdüm değil mi? Sürttürmedin mi ha?'' dediği Torrio'nun kulağına kadar geldi. O günden sonra Torrio ile Capone'da Genna kardeşlerin kararını onayladılar. O'Banion'ın Angelo Genna ile olan ilişkileri düzelme yolunda değildi. 3 Kasım günü İrlandalı gangster yanında Jaime Weiss ile Schmeher Drucci olduğu halde Ship adlı kumarhaneye haftalık kar paylaşma toplantısına gitti. Torrio kumarhanenin ufak bir hissesini çok eskiden kendisine satmıştı. Toplantı masasında Torrio'nun tarafında oturanlar şunlardı. Capone, baş fedaisi ve kız kardeşi Rose'un kocası Frank Diamond, asıl soyadı Maritote, şebekenin en kuvvetli nişancılarından Frank Rio ile Frank Nitti, Torrio O'Banion'a hissesine düşen parayı uzatırken söz alan Capone, arkadaşları Angelo Genna'nın hafta içinde rulette çok para kaybettiğini, 30 bin dolarlık borç senedi bıraktığını açıklayarak dostluk adına bu borcun iptal edilmesini teklif etti. O'Banion'ın buna verdiği karşılık hemen yerinden fırlayarak telefona sarılmak ve Genna'ya borcunu bir hafta içinde ödemesini emretmek oldu. Kendi bölgelerine döndüklerinde Weiss O'Banion'a epey söylendi. Durup dururken hem de hiç gereği yokken bu tür hakaretlerde bulunmasının hiç de iyi olmadığını, Torrio ve Genna'larla barışmasının çok daha yerinde olacağını anlattı. O'Banion omuzlarını silkti ve dilden dile, kulaktan kulağa dolaşıp milleti ayağa kaldıran sözleri sarf etti. ''Söyle o Sicilyalılara, cehennemin dibine kadar yolları var.'' Genna klanının bir daha seferki toplantısına Torrio ile Capone da çağrıldılar. O'Banion'ın nasıl susturulacağı konusunda artık hiçbir fikir ayrılığı kalmamıştı aralarında. Ancak tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayan Torrio, bu konuda Mike Merlo'nun vetosunu hatırlattı Genna'lara. Angelo Genna hiç meraklanmamasını söyledi. Mike Merlo kanserden ölmek üzereydi. Haftayı çıkaracağından bile umut kesilmişti. Gerçekten de 8 Kasım günü öldü Merlo. Cenaze töreni için Chicago'ya gelen Sicilyalılar Birliği Ulusal Başkanı Frankie Yale, Chicago Şubesi Başkanlığı'na Merlo'nun yerine yani Angelo Genna'nın getirilmesini onayladı. Çiçekçi O'Bannon hayatının en dolu günlerini yaşamaktaydı. Ortalığı Schofield ile birlikte bütün pazar günü ve pazar gecesi çalışarak krizantemlerden, zambaklardan, karanfillerden, orkidelerden, güllerden, çelenkler, lirler, yürekler, battaniyeler yaptı. Capone 8 bin dolarlık gül, Torrio 10 bin dolarlık karışık çiçek ısmarlamıştı. Sicilyalılar Birliği'nde merhumun kendi boyunda bal mumundan yapılmış bir heykelini ısmarlamıştı bir heykeltıraşa. Bu heykel içi çiçeklerle dolu açık bir arabaya oturtulacak, kortejin en önünde ölü arabasından da önce ilerleyecekti. 9 Kasım günü akşama doğru Jim Genna ile belediyedeki yüksek memuriyetine Merlo'ya borçlu olan Carmen Vacco dükkana geldiler. Sözde çelenk ısmarlayacaklardı. O'Bannon'a dükkana geç saatlere kadar açık tutmasını, Merlo'nun dostlarından birçoğunun gelip çiçek satın alacaklarını söylediler. Onlar gittikten biraz sonra Angelo Genna telefon etti ve Schofield'la konuşarak bir çelenk daha ısmarladı. Sabahleyin bir adam yollayıp çelengi aldırtacağını söyledi. 10 Kasım günü öğleye doğru O'Bannon dükkanın arka tarafına krizantemlerin saplarını kesiyordu. Dükkanın orta yerindeki asır bölmenin ön tarafında zenci kapıcı William Crutchfield bir gece önceden kalma çiçek döküntülerini süpürmekteydi. Bir gece önce geç saatlere kadar çalışıldığında ne O'Bannon'un ortağı ne de öteki işçiler gelmişlerdi. Biraz sonra sokağın karşı yanında Holy Name Katedrali'nin önünde koyu mavi renkli nikelajlı bol bir Jewett araba durdu. Şoför inmedi, motoru da kesmedi. Arkadan 3 adam indiler. Caddeyi geçip çiçekçiye doğru yürüdükleri sırada birkaç adım ötede bir grup küçük çocuğun karşıdan karşıya geçmesine göz kulak olan 11 yaşındaki gönüllü trafik memuru Gregory Summers yakından görebildi adamları. Daha sonra verdiği ifadede ikisi iyice esmerdi dedi, yabancıya benziyorlardı. Ötekisi açık renkliydi. Dükkanda ise Crutchfield ortalığı süpürmüş asır bölmenin öte yanına geçmiş arka odaya doğru ilerliyordu. Alçak olan bölmenin üstünden şöyle bir görebilmişti içeri girenleri. Sonradan anlattıklarına göre ortadaki adam uzun boylu, iri yapılı, iyi giyimli, sakalsız biriydi. Sırtında kahverengi bir palto, başında gene kahverengi bir şapka vardı. Yahudi ya da Yunanlı olabilirdi. Yanındakiler ise İtalyandılar. Kısa boylu, tıknaz, kaba saba görünüşlü. 19. ayrımın sonu. Sayfa 188.